Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Şubat 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bilal Çetin olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Bilal Çetin'le birlikte değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz Hürriyet Gazetesi ekonomi muhabiri Neşe Karanfil olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabahın manşeti HDP eşittir PKK, bu kadar açık. Başkan Erdoğan, İllet İttifakı'nda CHP'nin HDP ile azami müşteriyi var. İYİ Parti ile Saadet'in de onlarla çıkar işbirliği bulunmaktadır. Her şeyi açık konuşalım. HDP eşittir PKK, eşittir YPG, PYD. Hiç bunu saptırmanın anlamı yok. İllet İttifakı ülkeye düşman, bizim Cumhur İttifakı ise beka meselesi, pazara kadar değil, mezara kadar. Münbiç şu anda kilit nokta, gerek Rusya, gerek biz devriye olayını çözüme kavuşturalım diyoruz. Trump'ın geri çekilme operasyonu ile ilgili birileri burayı kaşıyor, bu da süreyi uzatıyor. FETÖ tamamen temizlendi diyemeyiz, metastaz yapıp tüm bünyeyi sarmış, daha çok operasyon olacak. FETÖ'nün iadesi için FBI'ın çalışması sonucunda bir karar çıkması olabilir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hürriyet gazetesinin manşeti gram gram çalıyorlar. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaz aylarından beri yapılan denetimlerde 1825 ürünün etiketiyle oynandığını ve gramajının azaltıldığını tespit ettiklerini söyledi. Kurdaki gerilemeye rağmen ürünlere gelen fahiş zamların geri alınmaması üzerine harekete geçen bakanlık yaz başından bu yana yaklaşık 90 bin ürünü denetledi. 6500 üründe haksız rekabet unsuru tespit edilirken 1825 ürününde gramajıyla oynandığı, yani gizli zam yapıldığı belirlendi. Rakamları Bakan Pekcan bizzat açıkladı. En büyük sıkıntı ise haksız rekabet veya fahiş fiyat artışı ile ilgili yaptırım konusundaydı. Bakanlığın kendi yaptırım yetkisi olmadığı için reklam kurulu imdada yetişti. Bakan Pekcan, şimdi kesebildiğimiz ceza ürün başına 70 bin lira. Bunu 10 katına çıkarma yetkimiz var ama bu da sadece reklam kurulunda olabiliyor demiş Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan. İttifak mezara kadar başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı'nı ülkemizin beka meselesi olarak görüyoruz. Burada ortak beka kaygımız var. Bizim bu ittifakımız, temennim ve duam odur ki inşallah pazara kadar olmaz, mezara kadar olur. Çünkü bizim birliğe, beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacımız var dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eşi Rayna'yı ağırladı. Vahdettin Köşkü'ndeki kahvaltılı buluşmada Erdoğan çifti konuklarına köşkün panoramik İstanbul Boğazı manzaralı bahçesini gezdirdi. Milliyet gazetesinin manşeti gıda fiyatına halli çözüm. Hal yasası için çalıştıklarını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kurulacak tüketici halleriyle gıda fiyatlarının dengeleneceğini söyledi. Amaçlarının üretici bölgesi halleri ve tüketici bölgesi halleri kurmak olduğunu belirten Ticaret Bakanı Pekcan, üretici hallerinin üreticiye yakın bölgelerde kurulacağını söyledi. Pekcan, oralarda toplama, ayıklama, tasnifleme, ambalajlama yapılacak. Türkiye genelinde 30 halin yeteceğini düşünüyoruz. Pilot olarak başlayacağız dedi. Tüketim bölgesinde vatandaşın direkt hale gidip küfeyle alabileceği bir sistem olacak mı sorusuna Pekcan, küfeyle almazlar inşallah. İstanbul'da 2-3 bölge var. Biri Kanal İstanbul'un yakınında yanıtını verdi. Vatandaşın perşembe pazarına gider gibi gidip gidemeyeceğine ilişkinde, evet gidebilecek, giderse de güzel olur. Sistem biraz dengelenmiş olur dedi. Askerlikte seçenekler masada başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin ortak yayınında soruları yanıtladı. Suriye ile ilgili sıkıntı Münbiç'te, Trump'ın geri çekilme operasyonu ile ilgili birileri burayı kaşıyor, süreyi uzatıyor, tehdidin emaresini gördüğümüz anda gereğini yaparız dedi. Yeni askerlik yasası ile ilgili 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Gençlerimizi çok daha rahatlatacak bir sistemi getiriyoruz. Kısa zamanda da açıklarız dedi. FETÖ ile mücadele konusunda ise terörist başının verilmesini bekliyoruz. FBI'ın çalışmaları sonrası bu karar çıkabilir. Tamamen temizlendi diyemeyiz. Operasyonlar sürecek dedi. Star gazetesinin manşeti diktatör Bay Kemal, CHP'ye artık tek adamlık rejime hakim. Kılıçdaroğlu adı yolsuzlukla anılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile Mehmet Kocadon'u aday yapamayınca parti meclisini devre dışı bıraktı. Tehditle adayları belirlemek için yetki aldı. Tüzük'te ön seçim şartı olmasına rağmen 24 Haziran'da vekil adaylarını tek başına belirleyen Kılıçdaroğlu, 31 Mart adayları için de partisine diktatörlüğü dayattı. 60 kişilik parti meclisinde teşkilatın adayı Erdal Aksünger'i istemeyen Kılıçdaroğlu, kendi adaylarının da veto edileceğini görünce isimlerin belirlenmesini Merkez Yönetim Kurulu'na bıraktı. Direniş gösteren 14 muhalifi geri adım atmaya zorlayan Kılıçdaroğlu, parti meclisinden çıkartamadığı İstanbul, Maltepe, Muğla, Bodrum, İzmir, Bayraklı ve İstanbul, Silivri adaylarını kendi hakim olduğu isimlerle oluşturduğu 20 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nda belirleyecek. CHP'nin 200'ü aşkın başkan adayı da bugün toplanması beklenen Merkez Yönetim Kurulu'nda açıklanacak diyor Star gazetesi. Dünya gazetesinin manşeti ihracatta hesaplama yöntemi değişiyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ocak ihracat rakamlarının özel ticaret sistemi yerine genel ticaret sistemi verilerine göre bugün açıklanacağını duyurdu. Akşam gazetesinin manşeti İstiklal Marşı söylemeyenle ittifak mı olur? Başkan Erdoğan HDP'nin kongrelerinde Türk bayrağı asmayıp İstiklal Marşı okunmadığına işaret ederek onlarla örtülü ittifak yapan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne mesaj verdi. HDP eşittir PKK, eşittir YPG, PYD. Bunu başlarındaki kişiler söylüyor. Bunlar kongrelerinde ne bayrağımızı asmışlar ne de İstiklal Marşımızı söylemişlerdir. CHP'nin bunlarla beraber olması anlaşılır gibi değil. Hele hele İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin bunlarla iş tutmasının izahı mümkün değil. Çıkar hesapları bir araya getirmiştir, dedi. 14'ünde Putin'le görüşeceğim başlığı var. Başkan Erdoğan bu ayın 14'ünde Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye meselesini tekrar ele alacaklarını ifade etti. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Irak'a 5 milyar dolar Çavuşoğlu inşası için kredi vereceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a en büyük taahhütte Türkiye'nin bulunduğunu belirterek 5 milyar dolar kredi vereceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyoğlu buluşmaları kapsamında düzenlenen toplantıda bu 5 milyar dolarlık krediden iş adamlarımız istifade edecek dedi. Irak'ta üstlenecekleri proje için yapacakları yatırım ve ticaretimiz için bu parayı kullandıracağız. Irak'ın yeniden inşası için bu işleri koordine etmeye başladık ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yıllardır müzakere edilen Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini tekrar canlandırmaya çalıştıklarını aktararak bunun kolay olmadığını biliyoruz. Sorunların Türkiye'den kaynaklanmadığını da biliyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda tekrar müzakerelerin başlaması gerektiğini her iki taraf da söylüyor. Çünkü bu her iki tarafın da yararınadır. Keza vize serbestisinin hayata geçmesi için geri kalan 6 kriter üzerine çalışıyoruz. Bu kriterler yerine getirildikten sonra vize serbestisinin hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği ile mutabıkız değerlendirmelerinde bulundu. Diriliş Postası'nın manşeti ya savaş ya darbe. Venezuela'nın emek gücüne, petrolüne ve yeraltı zenginliklerine göz koymuş olan Batı dünyası, yıllardır dünyaya kan kustura kustura yürüttüğü sömürü teklifini yine tekrar etti. Emperyalizmin mabedi Amerika, Venezuela'ya dünyanın gözü önünde anayasa söylemiyle maskelenmiş bir açıklamayla askeri darbe yapın, ülkeyi bize teslim edin yoksa savaş açarız dedi. Milat gazetesinin manşeti ahmak olma Bibi, işgalci İsrail işgale ve liderlere suikaste hazırlanıyor. Gazze ve Kudüs'ü saldırılarla esir almaya çalışan terör devleti İsrail, El Halil'e gözünü dikti. Netanyahu seçim öncesi El Halil'i işgal edip İslami hareket liderlerine suikast hazırlığı yapıyor. Yeni Şafak gazetesinin manşeti darbe işgale dönüyor. Venezuela'daki darbe süreci işgale dönüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri darbeci lider Guaido'nun ilaç ve gıda talebini yerine getirme bahanesiyle ülkeye müdahale etmek istiyor. Bunun için darbeye destek veren Kolombiya ve Brezilya ile Karayipler'de 3 üs belirlendi. 2 ülke Venezuela sınırına asker de yığıyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Bugün son gazeteniz Türkiye Gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'nin manşeti etiket oyununu devlet bozdu, fırsatçıya 1 milyar ceza. Gramaj hilesi ve zamla tüketiciyi soyanlar takibe alındı. 1 milyar liranın üzerinde para cezası kesildi diyor Türkiye Gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhabirimiz Abdülkadir Beşikçi hattımızda bizi bekliyor. Abdülkadir Beşikçi günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Siyasi partiler ve yerel seçim gündemine bakacak olursak AK Parti tüm adaylar belli oldu. Manifesto açıklandı. MHP'de de seçim hazırlıklarına artık son şekli verildi. İstanbul ve Ankara ortak miting ihtimali var. Bu gelişmeler bugün takip edilecek. CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi süreci sıkıntılı geçiyor. Bugün yine CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı olacak. Saat 14'te toplantı başlayacak. MHP'de il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği için 4 Şubat'ta uzatılan başvurular saat 17'de bugün sona erecek. Bu gelişmeler de bugün de takip edilecek. İçişleri Bakanlığı aylık terör operasyon bilgilendirmesi bugün yapacak. Ekonomi gündemine gelecek olursak enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Ocak ayı enflasyon rakamları. Ticaret Bakanlığı'nın Ocak ayı ihracat rakamları da bugün yine açıklanacak. Yine bugün 15 günlük sömestr tatili sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyona aşkın öğretmen de ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında bugün yine hazine taşınmazları karşılığında okul yapılmasına ilişkin protokol imza töreni de olacak. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalar da bugün devam edecek. 150 sanıklı kara havacılık davasına sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edilecek. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Temeskut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davada da tanık beyanları alınacak. 307 sanıklı Kararp Okulu davası sanıkların esas hakkındaki mütalaya karşı savunmaları da devam ediyor. Gelişmeler özetle bu şekilde.
Abdülkadir Beşikçi, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci yazar Bilal Çetin. Bilal Çetin, günaydın, hoş
günaydın,
geldiniz.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz bugün. Gazete manşetlerine baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TRT'de özel bir programa katıldı. Orada yaptığı açıklamalar ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan o programda Suriye'ye ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bir kere 14 Şubat'ta Soçi'de bir zirve olacağı haberini verdi. Rusya, Türkiye ve İran üçlü zirvesi dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Bir de tabii ki Fırat'ın doğusu konusu önemli. Nasıl değerlendireceksiniz Suriye konusundaki açıklamaları?
Sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün TRT kanallarının ortak yayınında önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına baktığımız zaman bir kısmı dış politika ile ilgili önemli açıklamalar, bir kısmı da iç politika ile ilgili önemli açıklamalar. Dış politika ile ilgili yaptığı önemli açıklamalara baktığımız zaman Suriye konusu ön plana çıkıyor. Ama Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamalar da çok önemli bence. Ve Suriye konusundaki yaptığı açıklamalara baktığımız zaman sizin de belirttiğiniz gibi 14 Şubat'ta Soçi'de bir zirve yapılacağını ifade etti. Bu zirveden önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu hafta içinde Washington'da bazı görüşmeler gerçekleştireceğini de Suriye konusuyla ilgili ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı önemli nokta şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye konusunda Türkiye'ye verdiği sözleri tutmaması. Biliyorsunuz Münbiç meselesi konusunda 90 günlük bir takvim belirlenmişti. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam TRT yayınında ne dedi? 90 günlük bir takvim belirlemiştik ama 9 ay geçti, hala bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri verdiği sözleri tutmuyor. Diğer taraftan silahların toplanması konusunda da Amerika Birleşik Devletleri söz vermişti. Ama hala YPG PKK'ya verilen silahlar toplanmadı. Yani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile Fırat'ın doğusu konusunda görüşmeler yapıyor. Ama bu görüşmeleri yaparken de Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözleri tutmadığı gerçeğinden hareket ederek politikasını belirliyor diyebiliriz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yine vurguladı. Biz dedi Münbiç konusunda kesin kararlıyız. Bir gece ansızın gelebiliriz şeklinde açıklamalarına devam etti. Ve bir de güvenli bölge meselesi var. Tabii Trump tarafından gündeme getirilen güvenli bölge meselesi var. Erdoğan bu güvenli bölge meselesini biliyorsunuz yıllar önce gündeme getirmişti. Obama zamanında gündeme getirmişti. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu güvenli bölge meselesine sıcak yaklaşmamıştı. Ancak şimdi güvenli bölge meselesinin tekrar gündeme geldiğini görüyoruz. Şimdi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını aktarmışken bir de ABD Başkanı Trump'ın Suriye konusuyla ilgili yeni açıklamalar var. Onlara da temas etmeden geçemeyeceğim. Çünkü Trump diyor ki biz Suriye'den çekiliyoruz ama Irak'ta üssümüz var, askerlerimiz orada olacak. Gerektiği zaman Suriye'ye de müdahale edeceğiz ve buna gerekçe olarak da Trump şunu gösteriyor. İsrail'in güvenliği bizim için çok önemli. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de neden bulunduğunu çok net ifade eden bir cümle. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de İsrail'in güvenliği için bulunuyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam vurguladığı önemli bir nokta da şu TRT yayınında. Türkiye Suriye konusunda hem Rusya ile bir işbirliği yürütüyor hem Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yürütüyor. Yani çoklu bir diplomasi yürütülüyor Suriye konusunda. Tek taraflı bir politika yürütülmüyor. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında önemli bir ayrıntı da vardı satır arasında. Çok dikkat çekmedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Suriye arasında alt düzeyde görüşmeler yapıldığını ifade etti. Özellikle istihbarat teşkilatları düzeyinde. Ve dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanınız bile olsa dedi onunla dedi irtibatı koparmamak zorundasınız dedi. Bence bu çok önemli bir açıklamaydı. Bugün baktım gazetelerde de fazla yer almamış. Anladığım kadarıyla satır aralarında kaybolmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları. Yani Türkiye Suriye konusunda Suriye'nin toprak bütünlüğünü her zaman vurguluyor zaten. Siz de aktardınız biraz önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin toprak bütünlüğünü her konuşmasında vurguluyor. Ve dün akşam vurguladığı önemli bir nokta daha vardı. Suriye'de dedi bazı önemli petrol noktaları var dedi. Petrol kaynakları var. Hatta nokta nokta onları da gösterdi TRT yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ki bizim dedi bu petrol kaynaklarına gözümüz yok. Biz dedi Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye, Suriye halkının, Suriyelilerindir vurgusunu bir kez daha yapmış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. O açıdan önemliydi. Tabii Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarına da temas etmek isterim izninizle.
Buyurun.
Çünkü Erdoğan akşam çok önemli bir bilgi paylaştı. Dedi ki Kaşıkçı cinayetini gerçekleştirmiş olan Suudi Arabistan'dan gelen ekipteki bazı isimlerin öldürülmüş olabileceğini açıkladı. Bu çok önemli bir bilgi bence. Yani Kaşıkçı cinayetini aydınlatma ihtimali olan bazı Suudi yetkililerin ortadan kaldırmış olabilme ihtimali vahim bir iddia. Çünkü Kaşıkçı cinayeti zaten vahim bir olay. Cumhurbaşkanı Erdoğan da akşam TRT yayında bunu vurguladı. Oradaki konuşmaların ne kadar korkunç olduğunu, o konuşmaları dinlediğini, ses kaydını dinlediğini, o konuşmaların ne kadar korkunç olduğunu vurguladı. Ama cinayeti işleyen ekipteki kişilerin de öldürülmüş olması o daha da korkunç. Yani suç delilleri ortadan kaldırılıyor. Dün çünkü Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da açıklamaları vardı bu konuyla ilgili. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu dedi ki Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bizimle bir işbirliğine gitmiyor. Sadece bizden bilgiler istedi. Biz kendilerine bilgiler verdik ama mesela dedi, yerli işbirlikçinin kim olduğunu henüz bize söylemediler, hı hı, şeklinde bir açıklama yaptı. Bu da önemliydi bence.
Peki, dediğiniz gibi hem dış gelişmelere yönelik hem iç siyasete yönelik önemli, hı, açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bir kere Cumhur İttifakı'nın pazara kadar değil mezara kadar sürmesi temennimiz dedi. MHP ile ortak beka kaygımız var dedi. HDP eşittir PKK, YPG, hı, dedi. Bu partiyle işbirliği yapılmasını yadırgadığını söyledi. Bunlar iç siyasete yönelik önemli açıklamaları. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TRT'deki yayında sorulan sorulardan biri Cumhur İttifakı'nın ne kadar süreceği şeklindeki bir soruydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada dedi ki pazara kadar değil mezara kadar sürecek. Ve Cumhur İttifakı'nın nasıl başladığının altyapısını da anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ki bu Cumhur İttifakı 15 Temmuz günü kurulmuş bir ittifaktır dedi. Çünkü 15 Temmuz günü sokağa çıkan isimlerin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili vatandaşlarımız olduğunu ısrarla vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve 15 Temmuz'da hatırlayacaksınız sokaklarda insanlarımız darbeye karşı direnirken bazıları Rabia işareti yapıyordu, bazıları Bozkurt işareti yapıyordu. Ve AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili seçmenlerin çoğunlukta olduğunu görüyorduk sokaklarda. Şimdi tabii Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da kuruldu AK Parti ile MHP arasında. Bu Yeni Kapı'daki mitingde de devam etti. Arkasından referandum sürecinde devam etti. 24 Haziran seçimlerinde devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla vurguladı. Dedi ki Cumhur İttifakı pazara kadar değil mezara kadar devam edecektir. Ve karşısındaki ittifakı da bir illet ittifakı olarak nitelendiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün akşamki konuşmasında özellikle HDP'ye yönelik sert açıklamaları vardı. Biliyorsunuz geçen hafta gerçekleştirilen bir toplantıda HDP toplantısında Türk bayrağı yoktu, Atatürk posterleri yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna da dikkat çekerek dedi ki İstiklal Marşı'nın söylenmediği bir partiyle nasıl ittifak kurulabilir şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ve HDP eşittir PKK-YPG'dir nitelendirmesinde bulundu. Şimdi tabii yerel seçimler yaklaştıkça partiler arasındaki ittifak arayışları netleşti biliyorsunuz. Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile MHP seçimlere beraber girecekler. Ancak karşıda CHP ile İYİ Parti'nin bir ittifakı var. Yalnız CHP ile İYİ Parti'nin bu ittifakına HDP'nin katılıp katılmayacağı merak konusu. Görünen şartlarda HDP'nin bu ittifaka katılmayacağını görüyoruz. Ama bazı yerlerde CHP ve İYİ Parti ile HDP arasında görünmez bir ittifak olduğu net olarak ortaya çıktı. Nasıl ortaya çıktı? HDP İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına aday göstermeyeceğini açıkladı. Bu ne demektir? HDP buralarda aday göstermeyerek CHP İYİ Parti ittifakını desteklediğini ilan etmiş oldu. CHP ile İYİ Parti arasında büyük şehirlerde gizli bir ittifak olduğu net olarak ortaya çıkmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna vurgu yaptı dün akşam. Hadi dedi HDP ile ittifakı dedi belki CHP kaldırabilir de İYİ Parti ile Saadet Partisi bunu nasıl kaldıracak onu bilmiyorum dedi. Ama orada da bir çıkar ittifakının kurulduğunu İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP arasında da vurguladı. Bence bu önemli noktaydı. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlere yönelik TRT'deki yayında yerel seçimlere yönelik partisinin manifestosuna da geniş yer ayırdı. Çünkü biliyorsunuz AK Parti yerel seçim manifestosunu açıklamıştı geçen hafta. Akşamki programda da Erdoğan bu manifestonun önemli noktalarına vurgu yaptı. Çünkü AK Parti 16 yıldır iktidarda, yerelde de iktidarda. Pek çok yerel hizmetler hayata geçirildi. Şehirlerde pek çok yerel faaliyetler gerçekleştirildi. Ama yeni dönemde AK Parti adeta kendisiyle yarışıyor. Ve kendi projelerini, kendi yerel yönetim anlayışını yenileyen yeni politikalarını 31 Mart seçimlerinden sonra hayata geçireceğini açıkladı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün akşamki yayında buna vurgu yaptı.
Evet, şimdi dün akşamki programdan konu başlıkları böyleydi. Bir yandan yerel seçim hazırlıkları partilerde devam ediyor. CHP'de aday belirleme çalışmaları neredeyse tamamlandı. Hafta sonu bir toplantı vardı. Bu toplantıyı sonuçlarını nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi tabii CHP'de aday belirleme sürecinin tamamlandı dediniz ama daha tamamlanmadı. Çünkü tamamlanmayan ilçeler var.
Birkaç tane kaldı, evet, herhalde.
İnşallah. İnşallah 31 Mart seçimlerinden önce tamamlarlar temennisinde bulunalım. Çünkü bazı ilçeler henüz belirlenmedi. Mesela İzmir, Bayraklı, Ankara, Etimesgut, Muğla, Bodrum gibi ilçelerin adayları belirlenmedi. Parti meclisi toplantısında ilginç bir olay yaşandı. Bunu dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Çünkü parti meclisi toplantısında bazı isimler gündeme getiriliyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK tarafından. Ancak parti meclisi bu isimleri reddediyor. Yeni isimler gündeme getiriliyor orada. Ve medyaya yansıyan haberlere baktığımız kadarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir istifa resti ortaya koyuyor. İlk defa Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından bir istifa kelimesi çıkıyor. Ve şöyle diyor, bu MYK'ya karşı bir güvensizliktir. İsterseniz ben istifa edeyim şeklinde bir rest çekiyor. Ve bu istifadan sonra parti meclisi toplantısına ara veriliyor. Olağanüstü MYK toplantısı yapılıyor ve tekrar parti meclisi toplantısına geçiliyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa resti karşısında, istifa resti nereden ortaya çıkmıştı? İzmir Bayraklı adayı konusunda. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bayraklı için bir isim getiriyor parti meclisine. Ancak parti meclisinde CHP'nin önemli ismi Erdal Aksünger'in adaylığına ilişkin bir önerge veriliyor. Erdal Aksünger'in adaylığına ilişkin önerge verilince tabii parti meclisinde bir anda kıyamet kopuyor. Ve bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantıya ara veriyor. MYK toplantısı yapıyor. Tekrar parti meclisine geliyor. Ve istifa restinden sonra Erdal Aksünger adaylığını çekiyor. Bu ilginç bir gelişme tabii ki CHP açısından. Ve şöyle bir şey gördük CHP'de. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar adaylarını hep MYK'da belirledi, parti meclisine getirdi, parti meclisinde onaylandı. Ama bazı ilçeler için Kemal Kılıçdaroğlu yetki aldı. Artık bu ilçelerin adaylarını sadece Kemal Kılıçdaroğlu belirleyecek. Neresi bunlar? İşte Ankara, Etimesgut, İzmir, Bayraklı, Muğla, Bodrum ve İstanbul'da bir ilçe. Bu önemli. Yani Kemal Kılıçdaroğlu anladığım kadarıyla işin içinden çıkamadı. Parti meclisi ve MYK'da bir anlaşma sağlayamadı. Bu nedenle de bu adayları ben belirleyeyim şeklinde bir yola gitti. Tabii şimdi CHP'nin belirlediği adaylara baktığımız zaman ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Örneğin mesela Beyoğlu'nda ÖDP Genel Başkanı Alper Taş aday gösterildi. Bu ne demektir? Artık CHP'nin marjinal solu da içine almak istediği şeklinde bir yoruma neden oluyor bu Alper Taş'ın aday gösterilmesi. Ve İstanbul'un ilçelerinde pek çok kavga yaşandı biliyorsunuz daha geçen hafta. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter'dan istifa ettiğini açıkladı, istifasını geri çekti. Yani CHP'de yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde enteresan olaylar yaşanıyor. Gerçekten de farklı bir durum bu.
Peki, evet, yerel seçime giderken yaşanan gelişmeler böyle. Az bir süremiz kaldı. Bir de Venezuela'da yaşanan gelişmelere bakalım. Sizin başta söylediğiniz Amerikan Başkanı Donald Trump'ın CBS televizyonuna konuk olup yaptığı açıklamaların arasında Venezuela başlığı da vardı. Venezuela'ya yönelik bir askeri operasyonun seçenekler arasında olduğunu söyledi Başkan Trump. Nasıl değerlendireceksiniz?
Seçenekler arasında değil, anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri kararını vermiş ve Venezuela'ya yönelik bir askeri operasyonda bulunacaklar ve bunu da ilaç ve insani yardım gibi bir kılıfla yapacaklar. Çünkü biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'da Guaido'yu geçici başkan olarak ilan etmişti ve onun çağrısıyla Amerikan askerleri Venezuela'ya bir çıkartma yapacaklar. Hatta Brezilya ve Kolombiya askerleri de bu çıkartmaya destek verecekler. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya başta olmak üzere bütün dünyanın tepkisine rağmen Venezuela'ya müdahale konusunda kesin kararlı gibi görünüyor. Bizim Türkçemizde güzel bir tabir vardır biliyorsunuz. Kurt kuzuyu yemeye karar verdiği zaman bir bahane bulur. Bu nedenle anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri Venezuela lideri Maduro'yu yemeye karar vermiş. Ama tabii bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya bir askeri müdahalesi 21. yüzyılda asla kabul edilebilir bir nokta değildir. Kesinlikle hiçbir, zaten dünya ülkeleri de kabul etmiyorlar bunu, pek çok ülke, Rusya başta olmak üzere. Ama Trump kafasına koyduğunu yapma konusunda kararlı ve Amerika'daki şahinlerin de Trump'ı Venezuela'ya müdahale konusunda sıkıştırdıkları görülüyor. Özellikle John Bolton'un açıklamaları da önemli burada. Maduro'ya net olarak çekilme çağrısı yaptı ve askeri müdahale çağrısını net olarak yaptılar. Dediğim gibi kurt kuzuyu yemeye karar vermiş.
Peki bakalım ne tür gelişmeler olacak, takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim Arzu Türkdoğan. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonominin gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Hürriyet Gazetesi ekonomi muhabiri Neşe Karanfil. Neşe Karanfil, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk.
Evet, gazete sayfalarına baktığımızda sadece ekonomi sayfalarında değil, manşetlere de yansıyan ekonomiyle ilgili haberler var. Evet. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları var. Hal yasası epeydir konuşuluyor. Hal yasası düzenlemesinin ayrıntılarını anlatmış, açıklamış Ticaret Bakanı Pekcan. Nasıl değerlendireceksiniz? Bir tüketici hali, bir üretici hali değerlendirmesi yapıyor bakan. Nasıl olur ve ne zaman başlar bu düzenlemeler?
Hal yasası, tabii bu birazcık hani yine enflasyon diyoruz, dolar kuru enflasyon. Ben de geçen haftadan beri tabii belki yani değerlendirmişsinizdir. Marketlerdeki yüksek fiyatlar, evet. İnanılmaz yüksek fiyatlar var.
Gramaj oyunları.
Gramaj oyunları var. Bugün bakan çok açık bir şekilde söylemiş gerçekten. Üzücü bir tablo. Tüketici olarak biz de gidiyoruz marketlere. Hepimiz görüyoruz zaten işte daha önce aldığımız bir kaşar peynirin değil mi? Paketi aynı gibi gözüküyor ama arkasına baktığınızda ne oluyor? 700 gramını daha önce alıyorsunuz. Bir kilonun daha önce belki 15 liraya alıyordunuz. Benimki biraz tabii imser oldu da. Ne, 20 lira yapayım bari. 20 liraya alırken ne yapıyorsunuz? 800 gramını önce aynı fiyatı almaya başlıyorsunuz. Daha sonra 700 gramını aynı fiyat alıyorsunuz. Diyorsunuz ki diyorsunuz fiyat düşmüş ya da fiyat artmamış. Ama ne oluyor orada? Hani gramaj oyunu dediğimiz ne? Bu. Yani bir kiloluktan önce 800 gram hepimiz yaşadık. Bunu gördük yani. Evet. Kaşarda, beyaz peynirde, hani zeytinde falan çok görmedik ama özellikle peynir, süt ürünleri de bunu çok net bir şekilde gördük. Onun dışında ya çikolatada mesela. Hani çocuklarımız hepimiz alıyoruz. Şimdi daha önceden aldığınız küçük çikolataların boyutuna bakın. Hepsi şu anda daha da küçülmüş durumdalar. Fiyatı artmamış gözüküyor ama hepsinin gramajla oynandığı için aslında biz daha az fiyata daha fazla fiyattan almış oluyoruz.
Evet.
Firmalar bunu zam yapmıyoruz mesajı vermek için yapıyorlar. Ticaret Bakanı da işte geçen haftadan beri tabii ortalıkta bir sürü varyansın. Marketlerde fiyatlar arttı. İşte patlıcan, domates, sivri biber. Tabii bu gramajlı ürünlerde de inanılmaz artış var. Bugün gazetelerde dün sohbet toplantısı düzenlemiş İstanbul'da ekonomi basınıyla. Orada çok açık bir şekilde söylemiş. Denetimlerini yapmışlar. 1800 civarında üründe gramaj oynaması saptamışlar. Ya bu çok ciddi bir şey. Geçen haftadan beri biz de yazıyoruz. Hürriyet'te de çıktı. Patlıcan fiyatı, domates fiyatı, sivri biber fiyatı. Ne oluyor? İşte Antalya'da 24-26 arasında bir hortum felaketi yaşandı. İşte seralar zarar gördü, ekil alanlar zarar gördü. Yani oradan daha ürün gelmeden aynı gün pazar günü gidin hale bakın. Salatalığın fiyatı, ya biz o gün gittiğimiz için baktık. 7 liralık salatalık 13 liraya fırlamıştı. Marul fiyatı 4 liraya fırlamıştı. Yani normalde markette bile 1 liraya, 1,5 liraya. Yani daha etkisi görülmeden bunun fiyatı yansıması gibi bir süreci yaşıyoruz. Hı hı. Yani zaten enflasyon inanılmaz derecede hani artıyor. Hı hı. İşte dolar kurundan dolayı bir şekilde dizginlenmeye çalışılıyor. Bir de şimdi daha yani maliyeti yansımadan bunu fiyatı yansıtan bir şeyimiz var. Sektörümüz var. Evet. Denetim yapılmış. Denetimler 60 bin üründe denetim yapılmış. Dün Ticaret Bakanı Ruhsar Hanım'ın açıkladığına göre 1800 üründe gramaj hatası tespit edilmiş. Geçen haftadan beri ticaret il müdürlüklerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti aslında marketlerle ilgili. Yazılar gönderildi. İşte denetim yapacağız denildi. Biz mesela geçen haftaki yazılarda şeyi anlayamamıştık. Denetimin nasıl yapıldığını ve nasıl ceza kesildiğini. Ticaret Bakanı dün ona da açıklık getirmiş. Hı hı. Diyor ki şimdi Ağustos ayında bir yönetmelik değişmişti. Haksız yere fiyatı artıranlara ceza kesilecek, evet, diye. Yani denetim, evet, yapılacak diye. Şimdi bu denetimler yapılmış ve ceza da reklam kurulu üzerinden kesilmiş. Hı hı. Şimdi herkes bunu merak ediyordu aslında. Hani Ticaret Bakanlığı bu kadar hani yazı gönderiyor, denetim yapıyor. Ticaret İl Müdürlükleri denetim yapıyor. İşte onun şeyini çıkartmışlar. Örnek formunu çıkartmışlar. Hepsini tek tek yazmışlar. Onu da geçen hafta ben yazdım. İşte market ve manav diyor bir sütun var. Diğer sütun pazar diye bir sütun açılmış. Diğer bir sütun da hal diye. Yani hepsini denetimlerde yazacak şeyler. Ticaret, hı hı, il müdürlükleri de çalışan denetim görevlileri. Buna da cezanın reklam kurulu üzerinden kesileceğini anlıyoruz. Biz 70 bin liralık ceza kesiliyormuş. Bunun 10 katına kadar da arttırma etkisi varmış. Hı hı. Ama bu tabii nereye kadar gidecek? Sonuçta bir işte enflasyonla yaşanan bir süreç var. Son iki ayda bir düşüş trendi yaşandı bu vergi, hı hı, indirimleri nedeniyle.
Bugün yine enflasyon rakamları,
evet,
açıklanacak.
Evet, onu açıklanacak. Evet, şimdi herkes onu merak ediyor. Hani bir civarında çıkacağı düşünülüyor. Hı hı. Ama hani birim biraz üstünde çıkarsa dolar kurunu hareketlenme olur mu diye herkes tabii, hı hı, onu bekliyor. Altında çıkarma ihtimali zayıf. Çünkü eksiliği enflasyondan artık geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Bunun da en önemli etkisi ne olacak? Gıda fiyatları olacak, hı hı, muhtemelen. Çünkü ne oluyor? Kamudan gelen bir fiyat artışı yok. İşte elektrik, doğalgaz fiyatı artmıyor. Hatta indirim yapıldı. Sigara mesela işte yine enflasyonda etkin olan bir kalem yapılmadı. Hı hı. Hatta Merkez Bankası geçen hafta enflasyon raporunu açıklamıştı. Buna da dikkat çekiyor. Et de, süt de, ekmek de fiyat artışları bir süreliğine ötelendi. Sigara da ötelendi. Otomobilde vergi indirimi oldu. Kasım Aralık'ta enflasyon daha işte stabil ve geri gitti. Şu anda biz %20'lerdeyiz. Ekim ayında tepe noktasını gördük. %25'i gördük. 20'lerdeyiz. Bugün çıkacak enflasyon eğer hani birin üstünde olursa muhtemelen dolar kurunda küçük bir hareketlenme olur diye düşünüyorum ben. Hı hı. Bu artış da muhtemelen gıda fiyatlarından olacaktır. Hı hı. Çünkü işte patlıcanı gördük, domatesi gördük. Bunlar ne olacak böyle? Nereye kadar gidecek? Biz şu anda kış ayındayız değil mi? Kış sebzeleri bunlar. Hani mesela bu mevsimde genelde seralardan çilek falan çıkardı da işte çok pahalı olurdu. Onun artış da değil bu. Hı hı. Bu bizzat kış sebzelerinin fiyatı işte. Soğanla yaşadık biliyorsunuz.
Ispanak
yaşadık. Ya ıspanak gerçekten inanılmaz bir şey. Normalde böyle ev hanımları hani alıp da böyle yıkamaya üşendiğimiz, hı, aslında çok hani, hı, besin değeri çok faydalı. Hı hı. Yani 8 lira 10 lira ıspanak inanılmaz bir rakam gerçekten. Yani, evet, marulda da öyle. Yani normalde hani 1 liradır, 1,5 liradır ama 4 liralık bir fiyat gerçekten hani biraz da insafa sığmayan bir şey. Hı hı.
Geçen gün bir televizyon programında bir pazarcı diyor ki eşim istiyor ıspanak, ben götürmüyorum. Pazarcı olarak ben götürmüyorum
diyordu. O da iyi, evet. Eşim ne olacak? Hal yasası deniyor. Hı hı. Ama hal yasası biz hani ekonomi muhabirlerinin yıllardır duyduğu bir söylemdir. Yani çare olur mu? Tabii ki elbette olur. Ama geçmişte de bir hal yasası çıkartıldı. Hı hı. Ama bunun ikinci düzenlemeleri çıkarılmadı bir türlü. Bunun için de bir yasa çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani mevcut yasa üzerinden. Çünkü O dönemde de bir yasa değişikliği yapıldı ama bir türlü hayata geçirilemedi. Yani şimdi Sayın Bakan tabii hal yasasında bu sefer daha kararlı. Bir de tabii aslında şey de oluştu. Kamuoyu da oluştu. Çünkü hı hı. herkes yüksek fiyatlardan şikayetçi. Hı hı. İşte
aracılardan şikayetçi.
Aracılardan şikayetçi. Ama şimdi ne yapıyor? Aslında marketlerde de mesela son yıllarda görüyoruz. İşte bir market kendi ürününü ürettiriyor değil mi üreticiye? Hı hı. Şimdi aslında bu sistemin de bir araştırılması gerekiyor. Yani burada aracı var mı yok mu? Hı. Direkt mesela üretici ürettiriyoruz diyor. İşte o şeyi etiketinde gösteriyor hı hı. nasıl geldiğini. Hı hı. İşte A marketi diyor ki bunu diyor ben ürettirdim domates hı. mesela. Hı hı. Direkt sofranıza getirdik diyor. Şimdi orada mesela komisyoncu var mı yok mu? Hı hı. Onu bilmiyoruz. Yine Sayın Bakan dedi %30 yolda zayiat oluyor. Yani fiyat etkileyen bir şey bu. Bu mesela bu zincirlerde var mı yok mu? Şimdi bir A marketin ürettiği domatesle dışarıdan aldığı domatesin arasında fark görüyor muyuz biz? Görmüyoruz aslında baktığınızda. Yani çok büyük fark var mı? Yok.
Evet.
O zaman demek ki yani üreticiden çıkan fiyatın aslında çok düşük fiyata çıktığını biliyoruz. Hı hı. İşte tarlada diyoruz 80 kuruş hı hı. 1 lira şeye geliyor, markette, markete 5, geliyor. 5 lira 10 lira. Yani hal yasasıyla birlikte belki başka bir çözüm daha bulunmalı diye düşünüyorum. Yani bir denetim mekanizması ama yani hal yasasında bu olur mu? Sayın Bakan şeyi anlatıyor bütün ambalajlama işte bütün işlemlerin o halde yapılacağını söylüyor. 30 tane hal kurulacak. Üretici, tüketici işte İstanbul'da 2 tane. Biri Avrupa yakası, biri Asya yakasında. Hı hı. Avrupa'daki şey yakın olacak diyor. Kanal İstanbul'a yakın olacak diyor. Perşembe pazarına benzetmiş Sayın Bakan. Ama hı hı. hani Avrupa'da Kanal İstanbul'a yakın olan bir yerde hani şimdi İstanbul'un şeyini de biliyoruz biz hani nüfus da yoğun. Hani bütün insanlar gidip oradan alabilecekler mi? Bu işte alım satım nasıl olacak? Vergileri kaldıracağız diyor haldeki. Yani o belki bir etkisi olabilir ama hani geçmişte kaldırılan vergilerin de çok etkisinin olmadığını görüyoruz. Anadolu'da kurulacak olan hallerden yani o soğuk zincirde aslında belki de çok iyi yapılması gerekiyor.
Evet.
Yani o zayiatın önlenmesi gerekiyor. Yani %30 zayiat gerçekten çok ciddi bir rakam. Hı hı. Yani öncelikle zayiatın azaltılması, soğuk zincirin çok ciddi bir şekilde kurulması. Yani hal yasasıyla birlikte bunların da belki sistematik bir şekilde oturtulması gerekiyor. Yoksa yani sırf hallerin kurulmasıyla Sayın Bakan diyor ki komisyoncuları diyor hani devre dışı bırakılacak gibi bir düşünce var. Öyle bir şey olmayacak diyor. Onlar diyor isterlerse hallerde yine faaliyet gösterebilecekler gibi bir şey söylüyor. Hı hı. Ama işte fiyat açısından bir üreticiye destek sağlanacak orada. Daha düşük fiyattan orada gelip mallarını satabilecekler diye düşünüyorum. Tabii bunun için muhtemelen yasası çıkacak diye düşünüyorum. Yasasının mecliste gelmesi gerekiyor ki hani tekrar orada bir sistem nasıl kurulacak onu bir görmemiz gerekiyor. Hı hı. Ama benim yani hani diyorum ya bunca zamandır hani ekonomi muhabili yapıyorum. Uzun zamandır bir hal yasasından bahsediliyor. Ama sistem bir türlü kurulamıyor. Bu sefer inşallah kurulur diye düşünüyorum. Çünkü yani hem kamuoyu oluştu hem hükümet nezdinde de bunun bir karşılığı oluştu.
Hı hı. Evet. Umarız bekleyeceğiz. Umarız, en kısa sürede hal yasası çıkar diye düşünüyoruz.
Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Merkez Bankası'nın geçen hafta enflasyon raporu açıklandı. Orada Merkez Bankası mesela işte Ekim ayında %29 olan şu anda da %25'lerde olan gıda enflasyonunu 2019'da %13 olarak öngörüyor. Hı hı. Şimdi mesela hani bu şaşırtıcı bir şey. Ben hani o toplantıda da sordum hani bunu nasıl şey yapıyorsunuz hani nasıl böyle tahmin ettiniz diye. Murat Çetinkaya'nın da söylediği hani en önemli ifade hal yasası.
Hı. Yani, hal yasasıyla fiyatlar düşecek beklentisi
evet,
var.
Öyle bir yani ciddi bir beklenti var. Yani belki yakın bir zamanda bunu yasa olarak göreceğiz. Çünkü Sayın Bakan şey de söylüyor aslında bir soğuk zincirle ilgili de bir üreticiyle pilot çalışma yapılmış. Hı hı. Yani orada aslında görülmüş anladığım kadarıyla. Hani tam detaylı anlatmamış ama orada bir
başarı mı görülmüş?
Evet yani soğuk zayiat konusunda evet yani o sevkiyat konusunda bir başarı sağlanmış anladığım kadarıyla.
Peki. Umarız en kısa sürede hayata geçer. Bir de ihracatta hesaplama yöntemi değişiyor demiş bakan. Evet. Aynı toplantıda. O nasıl olacak ve nasıl bir yansıması olur?
Yani özel ticaret ve genel ticaret diye bir sistem var. TÜİK aslında her ikisini hesaplıyormuş ama anladığım kadarıyla ikisini birden açıklayacak artık. Hem biz eskiye dönük karşılaştırma yapabilme imkanı göreceğiz. Hem de mevcudu açıklayacak. Belki açıkladıktan sonra bunu değerlendirmek daha mantıklı olur. Bazı ülkeler çünkü genel ticaret sistemini açıklıyormuş. Türkiye'de hani bunun etkisi nasıl olacak? Arttıracak mı, azaltacak mı? Belki rakamlar açıklandıktan sonra bunu değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum.
Peki, ve yansımalarını değerlendirmek daha doğru olur. Evet, Sayın Bakan'ın açıklamaları çok önemli bir gündem maddesiydi. Evet. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz.
Evet, teşekkür ederim.
Hürriyet Gazetesi ekonomi muhabiri Neşe Karanfil konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Çok görmezdik babamın gülümsediğini. Annem söylerdi de inanmazdım. Babalar pek belli etmezmiş hislerini. Benim canım babacığım. Beni okutabilmek için az mı çalıştı? Ben de ona layık olabilmek için. Benimle gurur duymadığını sanırdım. Yanılmışım. Kızlar okutulur mu diyenlere karşı durduğun için benimle gurur duyan babacığım. Asıl ben seninle gurur duyuyorum.
Değerli veliler, kız çocuklarımız okusunlar. Eğitim hakkından mahrum kalmasınlar. Okuyup meslek sahibi olsunlar. Anne babalar kızlarıyla, kızlar da anne babalarıyla gurur duysunlar. Evlatlarınız kıymetimiz, okumaları geleceğimizdir.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerle Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı da bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 13, İstanbul parçalı bulutlu 16, İzmir parçalı ve az bulutlu 20, Erzurum parçalı bulutlu 1, Amsterdam karla karışık yağmurlu 3, Atina çok bulutlu 16, Bağdat açık 17, Berlin parçalı bulutlu 4, Kiev parçalı bulutlu 5, Lefkoşa parçalı bulutlu 20, Londra yağmurlu 9, Madrid parçalı bulutlu 12, Mekke parçalı bulutlu 32, Moskova çok bulutlu 3, New York parçalı bulutlu 7, Paris karla karışık yağmurlu 3, Pekin açık 4, Roma parçalı bulutlu 13, Saraybosna karla karışık yağmurlu 5 ve Viyana parçalı bulutlu 3 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda bizi bekliyor. İlhan Atasoy, merhaba. Evet, TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda, ancak bir teknik problem var anladığımız kadarıyla, arkadaşlarımız çözdüler. İlhan Atasoy, merhaba. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy'a bağlanmaya çalışıyoruz. Almanya'nın gündemini öğreneceğiz kendisinden, arkadaşlarımız çalışıyorlar.
Thank you.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda bizi bekliyor. İlhan Atasoy merhaba.
Merhaba, günaydın, iyi haftalar.
Teşekkür ediyoruz, sözü hemen size bırakıyoruz. Almanya'dan bize neler aktaracaksınız?
Almanya'da aslında yeni haftada önemli gündem başlıkları var. Bu başlıklar arasında tabii ki de Venezuela'daki son durum, Brexit tartışmaları gibi uluslararası konular Almanya'nın yeni haftadaki gündem başlıkları olmaya devam edecek ki bugün Avrupa ülkelerinden özellikle Venezuela konusunda açıklama bekliyoruz. Onun dışında Almanya'nın iç gündeminde ise iki önemli başlığın öne çıktığını söyleyebiliriz. Öncelikle gündem maddesi aslında devletin zirvesindeki isimlerin kullanımı için alınacak uçaklar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Başbakan Angela Merkel Arjantin'deki G20 zirvesine gidecekti. Ancak kullanıcı uçak arıza yaptığı için o zirveye gecikmeli katılmıştı. Daha sonra Kalkınma Bakanı'nın bir Afrika ziyareti vardı. Orada da yine bakanın uçağı arızalanmıştı. Son olarak ise Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Etiyopya'da uçağı arızalandı ve Almanya gecikmeli olarak döndü. Tabii ki bu ard ardına yaşanan uçak arızaları Almanya'da devletin zirvesindeki uçaklara neler oluyor sorusunu da gündeme getirmişti ve bir haftadan bu yana bu başlık konuşuluyordu. İşte yeni haftada aslında devletin zirvesindeki isimlerin kullanacağı yeni uçakların alınacağı haberi geldi. Almanya Savunma Bakanlığı harekete geçti bu konuda. Gerek bakanlık gerek hükümet temsilcilerinin uzun mesafeli seyahatler için, ziyaretler için 3 yeni uçağın alınacağını duyurdu Alman Savunma Bakanlığı ki bu uçakların A350 model bir model olması ifade edildi. Uzun mesafeli jet tarzı uçak alınacağını duyurdu Almanya Savunma Bakanlığı. Yine Almanya'daki ikinci gündem maddemiz ise aslında Ulaştırma Bakanı konuşmuştu geçtiğimiz günlerde ve Fransa'daki sarı yelekliler hareketine benzer hareketlerin, eylemlerin, gösterilerin Almanya'da da yaşanabileceğine dikkat çekti Ulaştırma Bakanı. Özellikle de Almanya'da pek çok eyalette dizel motorlu araçların şehir merkezlerine bazı sokaklara girmesi noktasında yasaklar var. Onlar takvime bağlı olarak uygulanmaya başlandı. Tabii ki de bu da bazı sürücülerin, özellikle dizel motorlu araçlar kullanan sürücülerin tepkilerine neden olmuştu. İşte Ulaştırma Bakanı buna dikkat çekti. Yapılacak düzenlemeler vardı özellikle otobanlarda hız sınırlaması gibi. İşte bunlara da dikkat çekerek aslında vatandaşlara yönelik düzenlemelerin onları küstürmeden yapılması gerektiği noktasında bir uyarısı vardı Ulaştırma Bakanı'nın. Dolayısıyla cumartesi günü de zaten 800 kişilik bir grup bu dizel araçlara getiren yasağı protesto etmişti. Dolayısıyla Ulaştırma Bakanı'nın bu açıklaması yeni haftada Almanya'da tartışılmaya devam edecek diyebiliriz. Rutin gündem maddemizde ise Cumhurbaşkanı Steinmeier'in haftalık bazı kabulleri var. Frankfurt'u ziyaret edecek, bazı büyükelçilerin güven mektuplarını kabul edecek ve Berlin Film Festivali'nin açılışına katılacak Cumhurbaşkanı Steinmeier. Başbakan Merkel ise Japonya'da bulunacak. 5 Şubat'a kadar orada temasları var. Ardından Berlin'e dönecek, Bakanlar Kurulu'nu toplayacak. Yine daha sonra Bratislava'ya gidecek ve oradaki bir zirveye katılacak. Ki orada Slovakya, Polonya, Çekya ve Macaristan liderleri de orada olacak. Bölgesel konular gündemde olacak. O zirveye katılacak Başbakan Merkel. Yine hafta içerisinde de bazı kabulleri, görüşmeleri olacak. Yayınımızı son bir notla kapatmak isterim. Bugün Hamburg Havalimanı'nda görev var. Uçuş iptalleri, gecikmeler olabilir. Özellikle havalimanında yer hizmetlerinde çalışanlar bugün belli saatte bir greve imza atacaklar ve ücret artışı talep edecekler. Dolayısıyla Hamburg bağlantılı uçuşlarda gecikmeler olabilir. Arzu Hanım, bu notla yayınımızı tamamlayalım.
İlhan Atasoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Müzik. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
İyi sabahlar.
Sağ olunuz, teşekkür ediyoruz. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız sizinle programımızda. Şimdi dünyada yaşanan çok önemli bir gelişme var. Bir anlaşma. 1987 yılında Reagan ve Gorbaçov tarafından imzalanan bir anlaşma bu. Orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri bu anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Ardından bir diğer açıklama Rusya'dan geldi. Rusya bu anlaşmayı askıya aldı. Bugün gazetelere baktığımızda dünyanın endişeli olduğunu, bir dünya savaşı uyarısı yapıldığını görüyoruz. Nasıl değerlendireceksiniz gelişmeyi?
Ya bu bahsedilen anlaşma aslında Soğuk Savaş'ın bitimi sürecinin başladığı anlaşma aslında. Nihayet bu süreç 91'de son bulmuştu. Bir sürü siyasi sonuçlar üretti bu Soğuk Savaş'ın bitmesi, biliyoruz onları. Başta Sovyetler Birliği'nin dağılması olmak üzere yeni bağımsız pek çok ülke çıktı tarih sahnesine. Şimdi aslında Amerikalıların bu Yıldız Savaşları projesi ve diye adlandırdıkları proje üzerinden Soğuk Savaş Rusya açısından sürdürülemez. Daha doğrusu Sovyetler Birliği açısından sürdürülemez bir hale gelmişti o dönemde. Çok konuşuldu meselenin bu boyutu. Fakat diğer bir boyutuyla Soğuk Savaş insanlık tarihinin en soğuk savaşı. Yani en dramatik savaşıydı. Çünkü insanlık barış yapmak için İki kampa ayrılan siyaset dünyada barış yapmak için birbirini nükleer silahlarla tehdit ederek dengeyi sağlamak ve barışı öyle kurmak zorunda kaldı. Hı-hı. Ya da belki de öyle tercih ettiler, bilmiyoruz. Buna ünlü düşünür, 20. yüzyıl tarihinin en büyük düşünürleri içinde sayılan Fransız düşünür Roger Garaudy cinnetin dengesi diyor. Ki kendisi, bizi dinleyenlerin bir kısmı hatırlayabilirler. Aslında Fransız Komünist Partisi'nin, Fransız solunun önemli entelektüelleri, sosyalizmin kurucu, Avrupa sosyalizminin teorisyenleri içinde sayılıyor. Çok önemli kült kitapları vardı. Hatırlayalım, bu ünlü Fransız düşünür 90'lı yıllara, 80'li yılların başında Yeşil Hareket'in manifestosunu yazmıştı. Yaşayanlara Çağrı, irice bir kitap. Sonra 80'li yılların ortasına doğru bir kitap daha yazarak İslam'ı seçti. Kitabın adı İslam'ın Vaat Ettikleri'ydi. Hı hı. Ve ondan sonra da çok şiddetli tepkiler gördü. Ayrımcılığa uğradı vesaire. İlginç bir hayatı var. Bu önemli yazar 20. yüzyılın bütün modern siyasetinin, ideolojilerin, felsefelerinin bir tür cezmetme gücüne ve kitaplarıyla başarısına sahip bu önemli yazar, işte diyor ki 20. yüzyılın anatomisi diye bir kitabı var. Onda diyor ki Soğuk Savaş cinnetin dengesidir. Yani insanlar barış yapmak için bir grup, bir kamp insanlığı 10 defa ortadan kaldıracak bir nükleer silah potansiyeline ulaşmış. Nükleer silah üretmiş. İnsanlığı 10 misli ortadan kaldıracak. Bir diğeri de onlara karşı insanlığı 10 kere ortadan kaldıracak nükleer silah üretmiş. Dolayısıyla insanlığı yok edecek 20 misli nükleer silah var. Ve tehdit ederek karşılıklı güçler barışı sağlıyorlar. Bu cinnetin dengesi diyor. Yani bunun insanlıkla normal bir akıl yürütmeyle hiç alakası yok diyor. İşte bu kadar korkunç tehditlerin söz konusu olduğu, insanlığın büyük tehdit altında olduğu bir süreci. Bu bahsedilen anlaşma, orta menzilli nükleer başlıklı füzeler anlaşması tasfiye etmeye başlamıştı. Ve çok önemliydi. Yani evet. Yeni dönemin barışının garantisi olarak görülüyordu. Şimdi Amerika bu yapılan anlaşmaya Rusya'nın sadık kalmadığını, bu halen daha bu çalışmaları yürüttüğünü ve dolayısıyla da kendilerinin de sadık kalmayacaklarını, yani kendilerine bir güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade ettiler. Ve dolayısıyla askıya almış oldular anlaşmayı. Şimdi Rusya karşılığında askıya alıyor anlaşmayı. Dolayısıyla bu çok önemli. Soğuk Savaş'tan bu yana belki de iki blok arasında en tehlikeli, en radikal adım olarak görülebilir. Yani bu şu anlama gelebilir. Bunları söylemek için henüz daha erken ama daha hızlı bir silahlanma yarışı. Daha ciddi bir tehdit, güvenlik açığı ülkeler için. Bununla ilgili bir sürü spekülasyonlar var. Siz söze girerken anlattınız. İşte Avrupa ordusu kurmaya çalışıyor. Almanya, Fransa, onunla ilgili çalışmalar var. NATO şemsiyesi altında bu ülkeler. Bu ülkelerin NATO'ya yeteri katkıda vermediği ve Amerikalıların sırtından Soğuk Savaş boyunca güvenlik ürettiklerini söylüyor Trump ve evet, pamuk eller cebe diyor. Avrupalılar çok kızıyorlar buna. Bu kızgınlıkların gereği olarak da ayrı ordu kurmaya kalktılar işte. Bu önemli adımlar attılar bununla ilgili. Şimdi Trump bu anlaşmadan çekerek spekülasyonlardan birisi şu. Yani Avrupa'yı daha kuvvetli bir Rus tehdidi altında tutarak kendine mi çekmeye çalışıyor? Yani bu sonunda nükleer başlıkların en ilk hedefi Avrupa kıtası. Yani dolayısıyla şimdiye kadar Amerikalıların nükleer başlıklı silahlarıyla korunan Avrupa şimdi kendilerine yeni bir nükleer başlık düzeni mi kuracak? Ya da yeniden Amerikalılara abi bizi koru mu diyecek ve koru dediğinde bunun bedeli ne olacak? Bu tartışmalar yürüyor. Yani dolayısıyla bu boyutların, işin bu boyutlarının nereye gideceği öngörülemediği için bu şey tehlikeli geri çekilişin, anlaşmadan geri çekilişin karşılıklı bir sürü varyasyonu, sonucunun olma ihtimali olduğu düşünülüyor.
O zaman yaşayıp göreceğiz. Öyle
yani bu mümkün. Kısa zamanda bir dönüş, doğrusunu söylemek gerekirse, beklenmiyor. Yani olursa sürpriz olur. Kısa zamanda bir dönüş olur, biz yeniden anlaştık falan derlerse sürpriz olur. Bir süreç yaşanacak. Bence Amerikalılar Avrupalılara kendilerinin Soğuk Savaş tarihi boyunca Avrupa'ya yaptıkları bu katkının Avrupalılar tarafından bilinemeyip nankörlük yapılmasını etiketlemek ve Avrupa'nın gözüne sokmak istiyorlar. Bak ne kadar önemliydi yaptığımız iş. Bizim silahlarımız sayesinde güvenli oldunuz. Şimdi de nankörlük yapıyorsunuz. İşte görün bak biz yoksak tehdit altındasınız mı dedirtmek istiyorlar. Gerçek sorun ne? Biraz daha çok daha detaylı güvenlik uzmanlarının bu konuları, bu süreçleri yakından takip eden uzmanların işi. Buradan sonra belki buraya kadar yorum yapmak bizim için yeterli olur.
Peki. Bu girişimlerin sonuçlarını da önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Şimdi bir diğer önemli gelişme, Amerikan CBS televizyonuna konuk oldu Başkan Trump. Ve orada Venezuela konusunda bir askeri operasyonun seçenekler arasında olduğunu söyledi. Venezuela'da sular bir türlü durulmuyor. Nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamayı?
Tamam, son bir hafta daha da ağırlaştı şartlar. Her ne kadar seçim kartını kullanmasa bile Maduro ağırlaştı. Onu nereden görüyoruz? İşte önce savunma sekreteri not defterinde güya açık tuttu vesaire, sızdırdı bunu. 5000 asker
Kolombiya'ya,
Venezuela'ya. Şimdi son gelen haberlere göre Kolombiya ve Brezilya sınırlarına asker yığmış durumda. Yani dolayısıyla Brezilya, Kolombiya'nın da katılacağı bir Amerikan müdahalesi söz konusu olabilir mi? Büyük beklenti neredeyse bu yönde. Hazırlıklar bu yönde. Fakat diğer tarafta içeride çok işler karışık. Yani bir yandan muhalefet güçleniyor gibi görünüyor. Büyük destek var muhalefete. Fakat diğer tarafta Maduro'da halkın direncini artırmaya çalışan hamleler yapıyor. Dolayısıyla sokak çok tehlikeli bir şekilde geriliyor. Yani bu sokaktaki gerilimin bir iç çatışmaya dönülme ihtimali kuvvetle muhtemel. Yani bu süreç, çünkü iki muhalif güç sürekli sokaklarda olduğu zaman ve ayrı ayrı iki iktidarı sürdürüyor hale geldikleri andan itibaren, işler müdahaleci güçler açısından çok daha kolaylaşacak. Değil mi? Gidip içeride ortaklık yapacağı adamlar belli olacak vesaire. Diğer taraftan Maduro'nun aldığı uluslararası plandaki destek de küçümsenemez bir destek. İçerideki ürettiği motivasyon da küçümsenemez bir motivasyon. Her bakımdan zor bir şey. Diğer taraftan şartsız, koşulsuz görüşmelere açık olduğunu söyledi Maduro. Bu önemli bir şey. Fakat anlaşıldığı kadarıyla karşı tarafın böyle bir şeye ihtiyacı olmadığı için uluslararası topluma idi bu mesaj. Yani bak, ben bir sorun varsa görüşmeye hazırım ama karşı taraftaki bunu görüşmek bile istemiyor çünkü onun planı başka. Derdi beni yıkmak ve şeyde ülkede Venezuela'da şey itmek. Yani kendi kafalarına göre kendi peykler olan bir iktidar oluşturmak. Yani bunların dertleri bu. Vesaire. Yani böyle bir hava var bugün itibariyle. Yani Maduro için zor bir süreç denilebilir bu süreç. Ya tabii gittikçe daha fazla ekonomik faaliyetlerini denetleyen ve sınırlayan, zorlaştıran bir baskı oluşturacak. Özellikle Maduro üzerinde baskı kuran ülkeler, Amerika başta olmak üzere. Tabii her ne kadar dünya Maduro üzerinden ikiye bölünmüş gibi görünse bile asıl büyük baskıyı her ne kadar Rusya ve Çin güvenlik konseyi üyeleri olsalar bile ekonominin büyük bölümünü, siyasetin, küresel siyasetin büyük bölümü karşı tarafta duruyor. Avrupa, Amerika vesaire. Dolayısıyla bu tablo içerisinde Maduro'nun süreci nasıl yöneteceği ve daha önemlisi de Venezuela'nın kendi iş dinamikleri bence büyük çapta sonucu belirleyecek. Şu an itibariyle Venezuela'nın kendi iş dinamikleri yeteri kadar bilinemiyor, kavranamıyor. İçeride ne oluyor? İşte bu ekonomik zorluklar halkı ne durumda? Nasıl etkiliyor? Bu kadar ciddi ekonomik zorluklar mı var? Bunlar yoksa Amerika tarafından başta bir algı operasyonuyla abartılıyor mu? Bütün bunları hiç bilmiyoruz. Daha doğrusu yeterli düzeyde bilmiyoruz. Büyük şey karartma alanları, algı operasyonları, bilgi kirliliği, her şey birbirine karışmış durumda. Ama Venezuela'da sorunun şey olduğu, sıkıntılı bir tablo ortaya koyduğu muhakkak.
Peki, bakalım ne tür gelişmeler olacak, hep birlikte göreceğiz. Bir yandan Suriye başlığı çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TRT'nin özel bir yayınına katıldı. Orada önemli bir zirvenin haberini verdi. 14 Şubat'ta Soçi'de Türkiye, İran ve Rusya arasında bir Suriye zirvesi olacak dedi. Bir de tabii ki sohbet sırasında Suriye'nin toprak bütünlüğüne de vurgu yaptı. Nasıl değerlendireceksiniz özellikle 14 Şubat'ta yapılacak olan zirveyi?
Valla 14 Şubat zirvesi sürpriz değil. Daha önce planlanmış bir zirve. Biliyorsunuz daha önce Tahran'da, bir önceki de Ankara'da yapılmıştı. Şimdi Soçi'de Rusların misafirliği altında, misafir ev sahipliği şemsiyesi altında bir zirve daha yapılacak. Üçlü bir zirve, rutin bir zirve. Fakat hangi koşullarda yapılacak dediğiniz gibi, bir İran'a dönük baskının, ambargonun falan hız kazandığı, sürecin hızlandığı bir dönemde Amerika açısından. İran baskı altında öyle bir boyut var. İki, İran'a dönük, İran güçlerine dönük Suriye sahasında ciddi saldırılar var. İşte geçen hafta İsrail'in saldırılarını konuştuk. Şam yakınlarındaki İran karargahlarına, İran yanlısı güçlerin karargahlarına yapılan saldırılardan bahsettik. Dolayısıyla bir boyutuyla böyle bir taraf var. İkinci bir taraf, Amerika çıkmaya karar verdi Fırat'ın doğusundan, Suriye'den. Fakat bu büyük bir olay oldu. Yani hala daha taraflar bunu nasıl anlıyorlar? Yeni Suriye'yi bu çerçeve içinde nasıl bir projeksiyon üzerinden değerlendiriyorlar, bakıyorlar? Bu konularda ortak bir bakış açısı oluşturmak şey açısından, İran, Türkiye, Rusya açısından zor görünüyor. Çünkü özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Moskova ziyareti, arkasından yapılan basın toplantısı, Erdoğan-Putin görüşmesinin pek de kolay geçmediğini, Ve burada oluşacak güç boşluğunun Ruslar rejim ve kendileri tarafından doldurulmasına talip olduklarını ifade ediyorlar bir türde. Putin'in sözlerinden ben bunu anladım. Yani işte zaten PKK'nın Amerikan mülkiyetine geçmesinden rahatsızdık. Fırsat olursa biz mülkiyetimizi alacağız. İki, merak etmeyin sizin için güvenlik sorunu oluşturmayacak. Yani genel olarak bakıldığında şablon bu. Yani dolayısıyla bu Türkiye'yi ürküten ve endişelendiren ve anlaşmayı yani var olan işbirliği zeminini kuvvetlendirmek bakımından sorun oluşturan bir bakış açısı Türkiye açısından. Dolayısıyla tatmin edici bir cevap Putin'den alamadı.
Evet.
O bakımdan öyle anlaşılıyor ki Amerikalıların çekilmesi, ki onların da çekilip çekilmeyeceği de belli değil.
Hı hı.
İşte biraz önce yayına girmeden önce gazetelere bakarken bir kere daha Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın dün akşam TRT'de yaptığı konuşmada altını çizdiği bir konu ya şöyle gözüm ilişti. İşte 90 günde bu iş bitecek derken 9 ayda bitmeyen bir Membiç meselesi var dedi.
Evet.
Bu çok önemli bir şey. Yani gerçekten bu Membiç meselesi Türkiye'yi çok büyük endişeye sevk ediyor. Sonunda Membiç şeye bağlı. Ben de zamanında gitmiştim Membiç'e. Halep'e bağlı küçük bir kasabadan bahsediyoruz. 100 bin bile nüfusu olmayan, tahmin ediyorum 30-40 bin filandır. Belki köylerle kasabalarıyla birkaç yüz bindir. Çünkü oradaki köyler, kasabalar oldukça büyük. Böyle bir ilçe ve köyleri. Ya burası %90-95 zaten önce Arap nüfusla ve Türkmen nüfusla meskun bir yerden bahsediyoruz. Fırat'ın kenarında. Şimdi buradan PKK'ları, PYD'lileri çıkarmak, Fırat'ın öbür tarafına taşımak nasıl 9 ay zaman alıyor? Yani bunlar ne oluyor arada? Ben merak ediyorum şahsen. Bu Amerikalılarla PYD-PKK arasındaki ilişkine, Amerikalılar Türk dostlarımız sizi istemiyor, siz Fırat'ın öbür tarafına çıkın diyor da, Amerikalı dostlarımız da ünlemle söylüyorum. Yani bu karşı taraftaki PKK ne münasebet, çıkmıyoruz mu diyor Amerika'ya? Yani sorun ne? Anlamakta zorluk çekiyoruz biz.
Evet.
Peki madem böyle bir şey var, mırım kırım ediyorlar, çıkmıyorlar. Türkiye diyor ki aradan çekilin, biz çıkaralım. Biz diyoruz çıkmıyorlar, siz de çıkarmayın. O zaman siz yani ne yapıyorsunuz Membiç'te? Yani her şey Türkiye'nin oyalandığına, zaman kazanmaya dair bir stratejinin devrede olduğuna dair bütün ipuçlarını veriyor süreç. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanı onun altını çiziyor ve bu oyalama sonuna kadar sonra sürecek bir oyalama değil. Eninde sonunda bir yerden çözmek gerekiyor. Bu komisyonlar da toplanıyor. Yani sokaktaki ben gibi insanlar merak ediyor. Bunlar defalarca ne konuşuyorlar yani? Her defada da gelişme kat edildi deniliyor. Ya ne gelişme kat ediliyor? Nasıl oluyor bu işler? Ya sokaktaki adamın diliyle birinin çıkıp anlatması gerekiyor. Yani gelişme ne? Devriye attık diyor. 7. 8. devriyeyi de attık. Çok gelişme kat edildi. Yani bu devriye ne mesela? Atmak ne anlama geliyor? Yani PKK'lılar bu devriye atıldığında korkuyorlar. Evlere çekilip sonra yeniden mi çıkıyorlar? Ne oluyor? Yani sokaktaki adam yalın bir zekayla, mantıkla meseleye bakıyor. Yani küçük bir ilçede 9 aydır sorun çözülemiyor. Sokaktaki adam açısından tablo bu, değil mi?
Evet.
Ya bu işin ilerleme neresinde oluyor? Gerileme neresinde oluyor? İnsanlar bunu karıştırıyorlar. Sonuç almakta zorlanıyor. Benim kanaatim şu. Geçen zaten Erzurum'da açıkça söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Birkaç ay içerisinde gelişme kat edilir, Amerikalılar çekilir, bölge temizlenir, bir çözüm bulunur, bir güvenlikli bölge kurulur. Ne ala kurulmazsa biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedi.
Evet.
Ben bu sözü bu süreçlerdeki en ciddi söz olarak alıyorum. Yani anladığım kadarıyla bir takvim var Türkiye'nin kafasında. Ve karşı tarafa bu zaman verilmiş durumda. Madem çekilmek istiyorsunuz, madem istikrara katkı yapmak istiyorsunuz, madem Türkiye'nin de beka sorununu çözmek istiyorsunuz. Buyurun hadi beraber çözmeye çalışalım.
Evet.
Sonunda da iki ay sonra çözemediniz, yapacak bir şey yok deme noktasına Türkiye gelmek istiyor ve zamanı öyle değerlendirmek istiyor gibi görünüyor.
Hı hı.
İki ay sonra neler olur? Dengeler nasıl değişir? Başka faktörler devreye girebilir mi? Bunu şey etmek çok zor. Hatırlayın, bu stüdyoda, başka televizyon ve radyo stüdyolarında da hep şunu konuşmuştuk. Yani tweet'in atıldığı, Trump-Erdoğan anlaşmasının sağlandığı ve Pentagon'un, Beyaz Saray'ın kaosa girdiği o ünlü çekilme kararını.
Evet.
Hiç kimsenin haberi olmadan ilan edildiği olayda bile ne kadar ihtiyatlı yaklaşmıştı Türk iç kamuoyu bizler.
Hı-hı.
Yani oysa başkan karar vermiş, çekiliyoruz, acilen çekiliyoruz diyor, değil mi? Niye ihtiyata gerek var?
Evet.
Oysa bir oradaki durumu biliyoruz, yani bu sadece başkanın kararıyla olabilecek şeyler değil. Nihayet olamayacağını şimdi görüyoruz. Şimdi Amerikalıların sağdan çekilmemesi için bütün örgütler sıraya girdiler. Gerekli işleri, üzerine düşen sorumlulukları yapıyorlar. Başladılar Membiş'ten, Afrin'den, Membiş'ten, Haseke'den patır patır mantar gibi bombalar patlamaya başladı.
Peki, dolayısıyla süreci sonunu tahmin etmek bugünden zor diyorsunuz. Takip edip göreceğiz.
Öyle öyle.
Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.